Ayrım 24.
Sayfa 66. Türkiye'de aile yapısı. Ferhunde Özbay'a göre kapitalizm öncesi dönemde Türkiye'de geniş aile normları geçerlidir. Bunun nedeni ise yüksek ölüm oranı ve kendine yeterli ekonomi olarak görülürken çekirdek ailede yüksek bir orana sahip olur. Özellikle tarımsal yapıda 1950'lerde kırsal alanlarda toprakta özel mülkiyetin artması ve köylülerin küçük meta üreticilerine dönüşmeleri tarımda kapitalist dönüşümün önünü kapatır. Küçük meta üretici işletmelerde iş bölümü aile içerisinde yaşa ve cinsiyete göre farklılaşır ve burada bahsi geçen aile ise çekirdek ailedir. Türkiye'de aile yapısına baktığımızda tek bir aile yapısını görmek mümkün değildir. 1968 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ataerkil geniş aile Türkiye'de toplam hanelerin 1/5'ini oluşturur. Dahası aileler çekirdek ailelere dönüşse bile batıdaki anlamı ile izole olmuş bir çekirdek aileden bahsetmek oldukça zor görünmektedir. Alan Duben belirttiği gibi geniş aile çözülse bile Türkiye'de akrabalık ilişkileri varlığını devam ettirmektedir. Çalışmasını Türk aile yapısı üzerine yapan Serim Timur ailenin demografik özelliklerini belirlemeye çalışır. Bunun için aile yapısının belirleyicilerini, ailedeki yapısal değişiklikleri sosyoekonomik etmenlerle birleştirir. Analizini nükleer aile, ataerkil geniş aile, geniş geçici aile ve çözülmüş aile olmak üzere 4 aile tipi üzerinde yapar. Aileyi etkileyen sosyoekonomik etmenler ise mülkiyet, iş, meslek ve gelir ilişkileridir. Ayrıca analizine şehirleşmeyi, endüstrileşmeyi ve modernleşmeyi de dahil eder. Bu faktörlerle birlikte aile tiplerinin oluşumu, evlilik kalıplarını, evliliğin oluşumunu, evlilikte yaş, aile otoritesi, davranış kalıplarını ve karı-koca ilişkilerini etkiler. Aile yapısının geniş aile, yani geçmiş, modern öncesi ve kırsal ilişkiler ve çekirdek aile, yani şimdiki, modern ve kentli, ikili karşıtlığı çerçevesinde ve tipleştirilmesi A. Duben tarafından eleştirilir. Bu açıklamanın bir mit olduğunu ve daha sonra akrabalık ilişkilerinin azalan rolüne dayandırıldığını söyler. Bu ikili karşıtlığı ilk olarak Türkiye'de kırsal dönüşüm ve göç sürecinde, ikinci olarak şehirlerdeki akrabalık ve ailenin önemi konularında araştırır. Duben'e göre 1840'lardan beri geniş ailenin yüzdesinde bir sabitlik söz konusudur. Göçün aile üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Hane türünde yaşanan değişiklikler daha çok orta ve üst gelir gruplarındaki eski kentlilerde görülmektedir. Türkiye'de gerek kırsal gerek kentsel bölgelerde çekirdek aile oranı yüksek olduğu halde geniş aile ve akrabalık ilişkileri bütün toplumsal sınıflar için son derece önemli olmuştur. Özbay'a göre Türkiye'deki aile çalışmaları daha çok geniş aile ve çekirdek aile oranlarını karşılaştırır. Geniş hane tiplerinin geçiş dönemlerinde işleyen tampon mekanizmaları olduğunu Ereğli araştırmasında belirten Mübeccel Kıray gibi Ferhunde Özbay da bugünkü geniş ailelerin geçici birimler olduğunu belirtir. Dolayısıyla kentsel bölgelerdeki geniş aileli hane tipleri geleneksel hayat tarzını temsil etmez ve geçim stratejilerinden birisi olarak ortaya çıkar. Nitekim Türkiye'de yaşanan 2001 ekonomik krizi ile birlikte kendi anne babaları ile yaşamak istemeyen çekirdek ailelerin onların emekli maaşlarından yararlanabilmek için birlikte yaşamak istemeleri önemli bir olgu olarak ortaya çıkar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2006'da yayınladığı aile yapı araştırmasına göre Türkiye'de ailelerin %80,7'si çekirdek aileden, yalnızca %13,0'ı geniş aileden oluşmaktadır. Bu konudaki tabloyu veriyorum. Hane yapısına göre Türkiye'de aile. Hane yapısı, öğrencilerden, işçilerden oluşan aile %0,3. Tek kişilik hane %6,0. Geniş aile %13,0. Çekirdek aile %80,7. Toplam 100. Türkiye'de çekirdek ailenin yaygın olması ile paralel olarak şehir-köy nüfus oranının Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kent lehine değiştiğini görürüz. 1980 yılında kent nüfusu %43,9 iken köy nüfus oranı %56,1 olarak ölçülmüş. Oysa 1990 yılında bu oran kent için %59, köy için %41 olmuştur. Görüldüğü gibi artan kent nüfusu ile birlikte aile yapısı köyden daha çok kentsel aile yapısı olarak ele alınmaya başlamıştır. Toplumsal ve ekonomik etkenlerden nüfusun tamamı etkilense de kırsal aile ve kentsel aile önemli farklılıklar göstermektedir. Kent nüfus oranı 2000 yılında %64,9 iken köy nüfus oranı %35,1 olarak ölçülmüştür. Oysa 2007 yılında kent nüfus oranının %70,5, köy nüfus oranının %29,5 olduğunu görürüz. Kırsal aile, 1980'li yıllarda yapılan kırsal aile çözümlemelerine baktığımızda 1950'lerde başlayan kırsal dönüşüm süreçlerinin kentleşme, sanayileşme ve kapitalist gelişme çerçevesinde analiz edildiğini görürüz. Oysa 1980 yılıyla birlikte ortaya çıkan neoliberal ya da diğer adıyla yapısal uyum siyasaları Türkiye tarımının ekonominin en zayıf sektörü haline gelmesine neden olur. 1920'li yıllarda tarımın gayri safi milli hasıladaki payı %45 iken bu 1960'ların sonunda %40'a düşer. 1985 yılında tarımın gayri safi milli hasıladaki payı yalnızca %25 iken 2000'lerde bu pay %13'e geriler. Tarımın ekonomideki payının azalması kırsal nüfusu da önemli ölçüde etkiler. 1980 yılında %56,1 olan köy nüfusu oranı 2000 yılında %35 iken 2007 yılında %29,5 olur. 31 Aralık 2011 itibarıyla ise toplam nüfusun %76,8'i il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken %23,2'si ise belde ve köylerde ikamet etmektedir. Tarımın gayri safi milli hasıladaki payındaki düşüşe paralel olarak tarımsal alanlarda yaşayan nüfus azalmaktadır. Kırsal ailenin değişen özelliklerine yapılan çözümlemeler çerçevesinde baktığımızda Ferhunde Özbay 1950'lerden sonra ivmelenen kırsal dönüşüm sürecinin ailenin ve onun işlevleri üzerine etkisi olduğunu, toplumsal ve ekonomik değişikliklerin değişik statüdeki aileler üzerinde belli sorunlar ve olanaklar yarattığını yazar. Bu olanaklardan yararlanma konusunda yanıtların farklılığı ve çeşitliliği ve sorunların çözümü, ailenin yapısı, örgütlenmesi ve işlevleri üzerindeki değişikliklerin göstergesidir. Aile kuruluşunda geniş aile içerisinde yer almakta, yaşlıların ölmesiyle çekirdek aile olmaktadır. Örneğin baba ölmeden evlenen oğulların ayrı ev açma olgusu kurumsallaşmıştır. Ayrı ev açma her ne kadar aynı bahçe içerisinde olsa da buradaki esas ölçü ayrı yemek ve yemeğini ayrı pişirmektir. Kırsal kesimde yeni evliler bir süre kayınpederin evinde yemeklerini yemeye devam eder. Ancak kendi sofralarını kurduklarında ayrı ev ve çekirdek aile statüsüne erişirler. Yine A. R. Balaman, kırsal aile analizini geleneksel tarımsal köylü ailesi dediği küçük köylülükle sınırlar. Büyük toprak sahipliği ve kapitalist çiftçiliği çıkarır. Çözümlemesinde aile oluşumunu, yani evlilikler, aile çözülmesini, yani boşanma, aile etkileşimleri ve geleneksel aile üretimi ile karakterize edilen kırsal toplum ilişkilerini köy monografilerine dayanan antropolojik bir bakışla analiz eder. Zira kırsal alanda bireyler ekonomik özgürlüklerine sahip olmadıkları için boşanma bireysel bir karar olmaktan çıkar ve bireysel istekler uygulama alanı bulamaz. Ailenin üretim fonksiyonundaki değişiklikler ailenin yapısını da önemli ölçüde etkiler. Türkiye tarımında aile yapıları ağırlıklı olarak küçük meta üreticisi hanelerden oluşur. Bu haneler küçük ve orta büyüklükteki topraklar üzerinde aile emeğini kullanarak üretim yapan birimlerdir. Hanede yaşayan bireylerin iş bölümü içerisindeki yerleri yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Kırsal alanlarda aile bağımsız bir ekonomik birim olmaktan çıkar. Üretime katılan aile emeği farklılaşır ve aile geçimini sağlamak için emeğini aile dışı işletmelere satar. Türkiye tarımında küçük köylü mülkiyeti, küçük meta üreticiliği, ücretsiz hane emeği ve erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği olmak üzere dört yapısal ilişkiden söz etmek mümkündür. Azalan gelirlere yanıt olarak erkekler uzun dönemli mevsimlik işçiliğe gitmekte, kadınlar ise emek zamanlarını yoğunlaştırıp genişletmektedir. Artan nüfusla birlikte kırsal alanlarda yaşayan ve üretim işlevleri azalan aileler yoksul ve topraksız köylülerdir. Bu aileler yeni iş olanakları bulmak için kent merkezlerine göç ederken köyde kalanlar kadının ücretsiz hane emeği ve erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği aracılığı ile varlıklarını devam ettirmeye çalışırlar. Bazı bölgelerde küçük meta üreticisi hanelerin son dönemlerde tarımsal yapıda artan maliyetler nedeniyle tarımda yalnızca geçimlik üretim yaparak pazar için üretmeyi bıraktıkları gözlemlenmektedir. Bu aileler köyde yaşamaya devam ederken tarım ve tarım dışı alanlarda mevsimlik işçi olarak çalışmayı tercih eder. Bu sayede küçük meta üreticiliğinin en önemli unsuru olan toprak mülkiyetini kaybetmemiş olurlar. 1920'li yıllarda her 10 kişiden 8 tanesinin kırsal alanlarda yaşadığı Türkiye'de bu olgu kent için geçerli hale gelmiştir. Özellikle 1950'li yıllarda başlayan köyden kente göç süreci hızını kesmeden devam etmiş, kentlerde gecekondu olgusunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye'deki kentsel aile çalışmaları ağırlıklı olarak gecekondu çalışmaları olarak ortaya çıkmıştır. Kentsel aile, Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayanların oranı 1990'lı yıllarda %59 iken bu oran 2000'li yılların başında %65'e, 2008 yılı itibariyle ise %75'e yükselmiştir. Türkiye kentlerindeki kentsel nüfusun artışının en önemli nedenlerinden birisi kırdan kente göçtür. Özellikle 1950'li yılların ortalarında küçük köylü mülkiyetine dayalı yaşamlarını sürdüren haneler, kırsal alanlarda gerçekleşen hızlı nüfus artışı sonucu gelir dengesizliği ile karşı karşıya kalırlar. Geniş aile ya da birden fazla ailenin bir arada yaşadığı hanelerde var olan bireylerin bir bölümü yeni gelir aramak üzere kentsel alanlara göç ederler. Bu göçler sonucunda Türkiye'de gecekondu olgusu başka bir kentsel gerçeklik olarak ortaya çıkar. Kentleşme nüfusun büyük oranının tarımdan ve topraktan kopup tarım dışı alanlarda sanayide, karmaşık örgütlerde ve dolayısıyla köyden başka yerlerde, kentlerde hayatlarını kazanmaya ve yaşamaya başlamaları demektir. 1977 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. sınıf öğrencileri Ankara'da Tuzluçayır, Yıldız ve Akdere mahallelerinde bir gecekondu araştırması yaparlar. Bu çalışmaya göre gecekondu nüfusu genelde işinin çapı, geçerli ve yeterli örgütlenme, güvence, uzmanlaşma, pazar koşullarından bağımsızlaşma ve yüksek gelir getirmeyecek ölçüde olan küçük işlerdeki küçük girişimciler ile onların yanında uzmanlaşmamış, yetersiz güvence altında düşük gelirle çalışan küçük işçi ve memurları kapsar. Şen Yapılı'ya göre göç koşulları genelde genç erkek nüfusu ve ailelerini göçe zorladığından, gecekondularda yaşayan aileler genç nüfusu oluşturmakla kalmaz. Hem kadınlar hem de erkekler geniş bir iş gücü potansiyeli oluştururlar. Kırdan kente göç ile birlikte ailenin yapısının geniş aileden çekirdek aileye dönüşmesi kaçınılmazdır. Göçle birlikte kent merkezine gelen bu aileler gecekondu bölgelerine yerleşirler ve yeni gecekondu bölgeleri oluştururlar. Hatta küçük aile denebilecek az çocuklu anne babaların oluşturduğu aileler çoğunluktadır. Nitekim Özbay'a göre ataerkil geniş ailelerden oluşan hanelerin parçalanma süreci başladıktan sonra geniş ailelerin belirli bir kısmı çekirdek aile sayısındaki artışa katkıda bulunduğundan çekirdek ailelerin oranı daha hızlı yükselmiştir. Gecekondu ailesi bir taraftan kır ailesinin alışkanlıkları, tutumları ve değer yargılarıyla çevrili, diğer taraftan kent yaşantısının etkisi altında kalan bir aile tipidir. Köyden kente göç sonucunda gecekondu aileleri kentsel ekonomi içerisinde kalıcı ve temel ögeler haline gelir. Oysa elde ettikleri yalnızca kendi durumlarını sürdürmelerini sağlayacak toplumsal ve ekonomik desteğin yanı sıra ekonomik koruma olur. Dahası küçük ölçekli ekonomik işlerde kapanmaları onların kentsel tabakada düşük gelir grupları olarak kurulmalarına yol açar. Yine de belli ölçülerde de olsa kentteki yaşam biçimine uyum sağlama çabası içerisine girerler. Mübeccel Kıra'ya göre geleneksel toplumların farklılaşmamış aile yapısı metropol çevrede önemli ölçüde değişir. Ücretli emeğin girişi ve ailenin birçok fonksiyonunun aile dışındaki uzmanlaşmış kurumlara ve örgütlere kayması bunların en önemlileridir. Metropol ailesi kendini kentsel yaşamın değişen ögelerine uydurma kapasitesini gösterir. Bütün metropol aileleri modern teknolojinin kurumları tarafından yaratılmış, farklılaşmış, kurumlaşmış ve örgütlü bir çevrede yaşarlar. Kıray ayrıca ekoloji, hayatı kazanma yolları, aile kompozisyonu, aile içi ilişkiler ve roller, aile fonksiyonlarının ticarileşmesi, çocukların toplumsallaşması ve kentsel metropol yaşamın yukarıda bahsedilen özelliklerinin içindeki metropol ailesinin güvenliği ve uyum karakterini de tartışır. Kentsel tüketim normlarına uyum ve şehirlerde geçici ikamet, şehirlerdeki aile ekonomisinin bir işlevidir. Kentleşme süreçlerinin aile yapısı, toplumsal ve kültürel ilişkiler, değerler ve normlar üzerinde etkisi vardır. Dolayısıyla kentsel aile dediğimizde yalnızca yapılan sosyolojik araştırmalar ağırlıklı olarak gecekondu aileleri ve yaşantısı üzerine odaklanır. Tahire Erman, köyden kente göçü kadınların bakış açısından araştırır. Erman'a göre kente daha çok kadınlar göç etmek istemektedir. Kadınların ve ailelerin kente göç etme isteklerini arttıran faktörler vardır. Bunlar köy kadınlarının kentin avantajlarını keşfetmeleri, kocanın ailesinin kontrol ve baskısından uzaklaşmaları, ve kocalarıyla yakınlaşmaları, kent yaşamının cazibesi, kente göç etmiş akrabaların ve köylülerin kente karşı hevesi ve kentle ilgili beklentileri arttırmaktaki rolü olarak ortaya çıkar. Erman, kente göçme ve yerleşme sürecine aktif olarak katılıp çaba gösteren, sorumluluk yüklenen kadınların aile içerisindeki saygınlıklarını ve karar verme güçlerini arttırdıklarını belirtir. Çalışmasının konusunu da bu gruba dahil olan kadınlar oluşturur. Dikkat! Kadınların köyden kente göç ve kentteki yaşam deneyimlerini kendi ağzından yazan Tahire Erman'ın makalesi kaynakça listenizde bulunmaktadır. Bu makaleyi detaylı bir biçimde okuyunuz. Bugün gecekondu bölgelerinde yaşayan aileler ağırlıklı olarak hizmetler sektöründe çalışırlar. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye'de Demografik Dönüşüm araştırmasına göre Türkiye'de hem erkeklerin hem de kadınların iş gücüne katılım oranları azalmaktadır. 1980'li yıllarda erkekler için %81 ve kadınlar için %34 olan iş gücüne katılım oranı, 2008 yılında erkekler için %70'e, kadınlar için ise %25'e düşmüştür. Kırsal alanlarda kentsel alanlara gelen iş gücünün istihdam koşullarını karşılayamaması düşüşün nedeni olarak belirtilmektedir. Göç, nüfus sorunlarını da beraberinde getirmiştir. İş gücünün neredeyse yarısının hizmetler sektöründe istihdam edildiği Türkiye'de nüfus sorunlarının artması kaçınılmazdır.